Herkese merhaba. Bugün 2005'te yaşanan oldukça düşündürücü bir olayla başlayalım isterseniz.
Evet, ilginç bir başlangıç noktası. Şöyle bir durum düşünün. Trafik kazası geçirmiş bir kadın dışarıdan bakınca tamamen tepkisiz. Yani bitkisel hayatta gibi.
Hı hı.
Ama beyin taraması sırasında ondan basitçe tenis oynadığını hayal etmesi isteniyor. Ve bir anda şaşırtıcı bir şekilde beyninin hareketle ilgili bölgeleri aktifleşiyor.
Tıpkı sağlıklı bir insandaki gibi.
Evet.
Aynen. Yani dışarıdan hiçbir belirti yok ama içeride bir tür gizli farkındalık durumu söz konusu. Bir bilinç işareti bu aslında.
Kesinlikle.
İşte bugün elimizdeki kaynakları temel alarak bilincin bu gizemli doğasını konuşacağız. İnsanlarda, hayvanlarda, hatta ve hatta yapay zekada bilinci nasıl anlamaya çalışıyoruz, nasıl test ediyoruz, şöyle bir mercek altına alacağız.
Amacımız da bu karmaşık konudaki hani en çarpıcı noktaları sizin için biraz daha anlaşılır hale getirmek.
Evet, bu bahsettiğiniz keşif, yani o 2005'teki vaka, bilincin sadece dışarıdan gözlenen tepkilerle sınırlı olmadığını gösterdi sanırım.
Kesinlikle çok önemli bir dönüm noktasıydı o. Bilim insanları da o zamandan beri bu içsel yaşamın, bu farkındalığın izlerini daha farklı canlılarda, hatta sistemlerde arıyorlar. Yani kaynakların da dediği gibi bu bir nevi bilincin katmanlarını anlama yolculuğu.
Evet, Milano Üniversitesi'nden nörobilimci Marcello Massimini'nin soğanın katmanları benzetmesi burada çok iyi oturuyor. İlk katman, en düştaki kabuk diyelim, nedir? Hani birinin elinizi sıkması gibi basit, davranışsal bir tepki mi?
Aynen öyle. Bu en temel, en bariz seviye. Komuta uyma gibi. Ama işte o tenis oynayan hasta örneği bunun tek başına yeterli olmadığını bize gösterdi.
Doğru.
İşte burada ikinci katmana, yani gizli bilinç testlerine geçiyoruz. Kişiden aktif bir zihinsel görev isteniyor işte. Tenis oynamayı hayal etmek gibi. Ve bu sırada beyin aktivitesi izleniyor.
Anladım.
Ve bu testler yani bazen gerçekten şaşırtıcı sonuçlar verebiliyor. Hatta daha çok yeni 2024 tarihli bir araştırma var. Fiziksel olarak hiç tepki vermeyen, hani komada gibi görünen her 4 hastadan birinin aslında komutları anladığını gösteren beyin sinyalleri üretebildiğini ortaya koyuyor.
Her 4 hastadan biri mi? Bu inanılmaz bir oran. Peki, tamam, diyelim ki kişi aktif olarak bir şey hayal edemiyor ya da komut alamıyor. Daha da derine inmek, başka katmanlara bakmak mümkün mü?
Mümkün tabii. Üçüncü katmanda kişiden aktif bir görev istemiyoruz artık. Sadece dış uyaranlara, mesela odada birileri konuşurken beynin verdiği pasif tepkilere bakıyoruz.
Pasif tepkilerken?
Yani beyin anlamlı seslere, mesela konuşmaya, anlamsız bir gürültüden farklı bir tepki veriyor mu? Eğer veriyorsa bu da bir bilinç belirtisi olarak kabul edilebiliyor. Farkındalık işareti.
Anlıyorum.
Dördüncü ve belki de hani en derindeki katman ise beynin tamamen kendi içsel aktivitesine odaklanıyor. Dışarıyla bağlantısı olmadan. İşte burada transkraniyal manyetik stimülasyon, yani TMS gibi daha sofistike teknikler devreye giriyor.
TMS dediniz, kulağa biraz teknik geldi. Basitçe anlatmak gerekirse nasıl işliyor bu yöntem?
Beynin belirli bir bölgesine çok kısa, küçük ve zararsız bir manyetik uyarı veriliyor. Bir nevi beyne tık yapılıyor gibi.
Hı hı.
Sonra da bu tık sesinin beyin içinde nasıl bir yankı oluşturduğuna bakılıyor. Yani bu uyarının ne kadar karmaşık, ne kadar geniş bir alana yayılan bir aktivite deseni tetiklediği ölçülüyor.
Yani bilinçli beyin daha mı karmaşık yankılanıyor?
Aynen öyle. Bilinçli bir beyin bu uyarıya daha zengin, daha karmaşık ve daha yaygın bir elektriksel tepki veriyor. Sanki o küçük sinyali alıp kendi içinde işliyor, zenginleştiriyor gibi. Bu yöntem dış dünyadan tamamen kopuk gibi görünen durumlarda bile beynindeki o içsel bilinç durumunu anlamak için bir pencere açıyor bize.
Çok ilginç gerçekten. Beynin kendi içindeki iletişim ağının zenginliğini ölçerek bir bilinç seviyesi belirlemeye çalışmak. Peki bu bilinç arayışı sadece biz insanlarla mı sınırlı kalıyor? Kaynaklarınızda hayvanlar alemine de değiniliyor.
Kesinlikle. Sadece insanlarla sınırlı değil, hayvanlar aleminde de durum çok ilginç. Özellikle duyarlılık kavramı. İngilizcesi sentience burada ön plana çıkıyor.
Duyarlılık derken hissetme yetisi mi?
Evet, tam olarak o. Acı, zevk, korku gibi öznel hisleri deneyimleme kapasitesi. Tabii bunu hayvanlarda kesin olarak test etmek, kanıtlamak çok çok zor. Ama dolaylı yollara bakıyoruz.
Ne gibi mesela?
Mesela kaynaklarda bahsedilen bir ahtapot deneyi var. Ahtapotlara biri hoşlarına giden, diğeri ise daha önce hafif bir acı hissettikleri asetik asit enjeksiyonu yapılmış iki farklı bölme sunuluyor.
Ve sonuç?
Ahtapotlar acı veren enjeksiyonun yapıldığı yerden ısrarla kaçınıyorlar. Sadece o an değil, sonrasında da orayı tercih etmiyorlar. Bu davranış basit bir refleksten öte, olumsuz bir deneyimi hatırlama ve ondan bilinçli olarak kaçınma isteği, yani bir tür duyarlılık, bir hissetme belirtisi olarak yorumlanıyor.
Anladım.
Hatta bu tür bulgular o kadar etkili oldu ki, Birleşik Krallık'ta 2022 yılında ahtapotlar, yengeçler, ıstakozlar gibi bazı omurgasız hayvanlar hayvan refahı yasası kapsamına alındı. Yani onların da acı çekebileceği yasal olarak tanınmış oldu bir nevi.
Vay canına. Ahtapotların bile potansiyel olarak hissettiği düşüncesi gerçekten insanın bakış açısını değiştiriyor.
Bu durum ister istemez aklımıza günümüzün en popüler, en hararetli tartışmalarından birini getiriyor. Yapay zeka.
Evet, kaçınılmaz olarak oraya geliyoruz.
Şimdi, bir yapay zeka programı düşünelim. Mesela ChatGPT gibi büyük bir dil modeli. Size sohbet sırasında ben bilinçliyim dedi. Buna inanmalı mıyız? Bu yeterli bir kanıt mı? Kaynaklar bu konuda oldukça net. Hayır, bu tek başına hiçbir şey ifade etmez. Bir kanıt değil. Neden? Çünkü bu büyük dil modelleri internetteki devasa metin yığınlarından beslenerek eğitiliyorlar. Temel görevleri insan benzeri metinler üretmek, İnsan konuşmasını taklit etmek. Yani bilinçliyim demesi büyük ihtimalle öğrendiğim milyonlarca metin içindeki kalıpları tekrar etmesinden ibaret. Gerçek bir içsel deneyimin, bir farkındalığın ifadesi olmak zorunda değil.
Yani sadece programlandığı şeyi yapıyor aslında.
Aynen öyle. Gerçek makine bilincini test etmek ise bambaşka ve çok daha büyük bir zorluk. Hani insanlarda kullandığımız testler bile tartışmalıyken, bunu bir makineye uygulamak, mevcut yapay zeka mimarilerinin, yani bu derin öğrenme ağlarının falan, bilinçli olup olamayacağı zaten başlı başına dev bir tartışma konusu.
Peki, gelecekte mümkün olabilir mi? Farklı teknolojilerle.
Bazı uzmanlar, belki beynin çalışma prensiplerine daha çok benzeyen mimarilerle, hatta belki kuantum bilgisayarlar gibi şu ankinden çok farklı teknolojilerle bunun teorik olarak mümkün olabileceğini düşünüyor. Ama şimdilik elimizdeki yöntemler ve testler yapay zekada bilinci ölçmek için kesinlikle yetersiz kalıyor.
Anlıyorum. Yani İnsanlarda işe yarayan bir testi alıp doğrudan bir hayvana ya da bir yapay zekaya uygulayamıyoruz. Sanki her sistemin kendi bilinç dilini çözmeye çalışıyoruz gibi bir durum var ortada. Belki de tüm bu çabalar farklı sistemlerdeki bilincin ortak bir temelini, evrensel bir imzasını bulmaya yönelik daha büyük bir arayışın parçası.
Çok güzel özetlediniz. Aynen öyle. Bilincin ne olduğunu anlama ve onu kanıtlama çabası gerçekten de komadaki bir insanın beyninin derinliklerinden bir ahtapotun davranışlarına, oradan da yapay zekanın potansiyel sınırlarına uzanan muazzam bir macera. Kullandığımız yöntemler de sürekli gelişiyor, daha sofistike hale geliyor. O bahsettiğimiz farklı bilinç katmanlarını daha iyi ayırt etmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Ama tabii hala yolun çok başındayız.
Peki şöyle bir düşünelim. Tüm bu araştırmalar ilerledi ve bir gün hayvanlarda veya belki de yapay zekada bizimkine benzeyen ya da belki de tamamen farklı yapıda bir bilinç türü keşfettiğimizi varsayalım. Yani evet, bu sistem bilinçli diyebileceğimiz bir noktaya geldik. Bunun getireceği etik ve felsefi sorular hakkında ne düşünmelisiniz?
Bu çok derin bir soru tabii.
Belki de bu keşfedeceğimiz bilinç bizim şu anki bilinç tanımımıza hiç uymayacak. Nasıl hissedecek, ne algılayacak, bizden farkı ne olacak? İşte bu kaynakların bize sunduklarının biraz ötesine geçen, belki de siz dinleyicilerimizin üzerine biraz kafa yorması için bırakabileceğimiz bir soru olarak kalsın.